Ayrım 43.
Bütün gizli ve açık faaliyetlerine rağmen Hristiyan misyonerleri Müslümanlar arasında istenilen neticeye ulaşamamış ve antipatiyle karşılanmışlardır. Misyonerlere karşı takınılan menfi tavır onları daha sempatik metotlar benimsemeye sevk etmiş görünmektedir. Bu metotta Müslümanların kalbini Hristiyanlığa ısındırma, onları etkileme yolu olarak sevgi, samimiyet ve Müslümanların inançlarına saygılı davranmaktır. Bu yolu merkezi Londra'da bulunan International Missionary Council sekreterliğinde bulunmuş William Patton özetle şöyle belirtmektedir. Müslümanlara yaklaşmakta dikkatli olmalıyız. Hristiyanın Müslümana ilk mesajı doktrin değil, sevgi olmalıdır. İslam ülkelerine yayılmış olan büyük misyoner okulları, kolejler ve hastaneler bu yaklaşımın göstergesidir, şahitleridir. Eğer Hristiyanın ilk mesajı sevgi olursa, burada Hristiyanlıkta Müslümana cazip gelecek unsur İsa Mesih'in karakteridir. Tecrübeli bir İslam araştırmacısının anlattığına göre modern Müslümanlar, Muhammed'de İsa Mesih'in karakterine dayalı bir figür oluşturmaya çalışmaktadır. İsa Mesih'in karakteri Müslümanları, Hristiyanların ona olan tutumlarını anlamaya götürecektir. Müslüman, İsa'da Tanrı'nın ahlaki karakterini görecektir. Uzman bir misyoner olan Eric Batman'ın başarılı olmaları için misyonerlere tavsiyelerinin başında sevgi gelmekte ve Müslümanlara sevgiyle yaklaşmak gerektiğini savunmaktadır. Bunun yanında o, Müslümanların inancı konusunda Hristiyanların nasıl bir tavır takınması gerektiğini özet olarak şu şekilde dile getirmektedir. Müslümanların dininden ve dini kurumlarından konuşurken çok dikkatli ol. Muhammed'den yalancı peygamber olarak bahsetmek, Müslümanın İsa için fahişenin oğlu demesi gibi bir şeydir. Bu ne kadar başarılı ise o da o kadar başarılıdır. Sen Muhammed İslam peygamberidir demekle hiçbir şey kabul etmiş olmazsın. Ayrıca İsa'dan Allah oğlu diye bahsetme, çünkü Müslümanın nazarında bu bir küfürdür. Misyonerlerin Hristiyanlığı yaymada ve Müslümanlara yaklaşmada takip edecekleri metotlar, Method of Mission, Work Among Muslims adlı kitapta da tavsiye edilmiştir. Bunlardan birisinin şu olduğu belirtilmektedir. Birinci planda öyle yapalım ki Müslümanlar onları sevdiğimize kani olsunlar. Böylece onların kalbine girmeyi öğrenmiş oluruz. Misyonerlere gerekli olan zahirde bütün Doğu ve Müslüman milletlerin adetlerine saygılı olmalıdır. Ta ki bununla kendilerini dinleyenler arasında fikirlerini yayma fırsatına kavuşabilsinler. Mesela Hazreti İsa mutlaka Allah'ın oğludur demekten kaçınılmalı ki buna inanmayan kimseler nefret etmesinler. Onlara yaklaşmak mümkün olunca istenildiği şekilde propaganda yapılabilir. İslam ülkelerinde uzun zaman görev yapıp Müslümanları yakinen tanıyan Hristiyanların tavsiyeleri 2. Vatikan Konsili'nde gündeme gelmiş, tartışılmış ve Müslümanlara yaklaşma metodunda değişikliğe gidilmesinin kabul görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Konsilde Hristiyan olmayanlara Müslümanlara Hristiyanların müsbet bakması, sıcak, samimi ve sevgiyle yaklaşması kararlaştırılmıştır. Bu kararda Müslümanların İsa Mesih'i ilah kabul etmeseler de peygamber olarak onu ve annesini yüceltmiş olmaları etkili bir unsur olarak görülmüştür. Yine bunun yanında Hristiyanların İslam hakkında konuşma yerine Müslümanlarla konuşmaya ağırlık vermesi istenmiştir. Hristiyan dünyasında İslam'la ilgili çalışmaların Müslümanlarla diyaloğa taşınabilecek nitelikte olması da tavsiye edilmiştir. Kur'an'ın sınırlarını belirlediği esaslar içerisinde Müslümanlar diğer din mensuplarına en güzel şekilde ve hoşgörüyle yaklaşmış, İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlar Müslümanlarla günlük hayatta beraber ve işbirliği içerisinde yaşamıştır. Müslümanlar diğer din mensuplarıyla olan münasebetlerinde müsamaha ve adaleti temel olarak benimsemiş, Kur'an'ın Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır, onlarla en güzel şekilde tartış. Nahl 125 emriyle hareket etmiştir. İslam'ın hoşgörüsü ve Müslüman'ın anlayışı din olarak İslam'ın geniş alanlara kısa zamanda yayılmasına sebep olmuştur. İslam'ın yayılması karşısında Hristiyanların gerilemesi ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerlerin Müslümanların eline geçmesi, Hristiyan dünyasında ikili bir taarruzun başlamasına vesile olmuştur. Bunlardan birisi Haçlı seferleri, diğerleri misyonerliktir. Her iki tavır da Müslümanlar üzerinde menfi tesir meydana getirmiş, her Hristiyan misyoner görülmüş, ihtiyatla karşılanmış ve Müslüman-Hristiyan yakınlaşmasını dondurmuş. asgari seviyeye düşürmüştür. Bunu normal seviyeye çıkarmak, Haçlı seferleriyle başlayan ve misyonerlikle doruk noktasına ulaşan menfi durumu müsbete çevirmek için Hristiyan dünyasında arayışlar başlamış ve yeni oluşumlara ihtiyaç hissedilmiştir. Bu oluşum, Müslümanlar arasında faaliyet gösteren misyonerlerin ve oryantalistlerin raporlarında yer almıştır. Uzun zamanın mahsulü olan raporlar ve görüşler Katolik Kilisesi'nce değerlendirilmiş ve Müslüman-Hristiyan diyaloğu planında etkisini göstermiştir. Bu tartışmalara yol açmış ve Hristiyanlar arasındaki farklı anlayışlardan kaynaklanan ayrılıkları giderme yolu da diyalog tartışmalarında görülmüştür. Müslüman-Hristiyan münasebetlerinin yeni bir tipi olan diyalog müsbet karşılanmıştır. Burada önce karşılıklı sevgi ve saygı söz konusu edilmiştir. Bu hareketin öncüleri aralarında Tunus Arap Dilleri Enstitüsü'nün kurucusu P. Demersam'ın, Louis Messignon ve birçok ülkenin Hristiyan oryantalistleridir. Bunlarca önerilen teklif kilisece de kabul edilmiş ve 2. Vatikan Konsili'nde Hristiyan olmayan dinler konusundaki açıklamada müşahhaslaşmış ve Hristiyanlık dışı dinler sekreteryasında İslam bölümü kurulmuştur. 2. Diyalogda şüpheye yol açan diğer bir husus, diyalog çalışmalarında görev almış olan kimselerin daha önce bizzat misyonerlik görevlerinde bulunmuş olmalarıdır. 2. Vatikan Konsili'nde oluşan Hristiyanlık dışı dinler sekreteryasının başkanlığına getirilen Kardinal Pignedoli, bu göreve getirilmeden önce halkları Hristiyanlaştırma cemaatinin sekreterliğini yapmıştır. Sekreteryanın İslam bölümü başkanlığını üstlenen F.R. Koch, Afrika Misyonerler Topluluğu Beyaz Babalar üyeliğinde bulunmuştur. Bunun yanında Müslümanlar arasında diyalog adı altında ve tolerans yolları denenerek Hristiyanlaştırma çabalarının yapıldığı, Hristiyanların sayısını artırma gayreti içinde bulundukları dikkati çekmektedir. Endonezya'da eğer doğruysa kendilerinin verdiği istatistiklerde bir yılda Hristiyanların yüzdesi artarken Müslümanlarınkinin azalma göstermesi bu şüpheleri artırmaktadır. Çünkü bu artış normal bir artış değil, ancak Hristiyanlaştırma yoluyla olabilecek bir artıştır. 3. Diyaloğun misyonerliğin yeni bir şekli olarak görülmesidir. Bu Hristiyan araştırıcılar ve hatta diyalogcular arasında tartışma konusu olmuştur. Wilfred C. Smith, diyaloğu misyonerliğin bir şekli olarak görmenin erken olduğunu belirtirken bazı ipuçları vermektedir. O şöyle demektedir. Diyalog kelimesi son yıllarda hem Roma Katolik hem de Protestan Kilisesi'nde ön plana çıkmıştır. Büyük hareket, misyonerlik hala zihinlerdedir. Fakat bu düşüncenin önceki evangelistik misyoner hareketin bir transformasyonu olup olmadığını söylemek henüz erkendir. İslamo Christina dergisindeki bir makalesinde Taylor bu konuyu açıkça şöyle ortaya koymaktadır. Müslümanlar arasındaki misyonerlik, misyon çalışmaları diyaloğun önemini ortaya koymuştur. Burada söz konusu diyalog, misyonerliğe bir alternatif değil, bizzat şartlara uygun misyonerliktir. Kanaatimizce Taylor burada diyalogun nasıl karşılanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bunun yanında bir Katolik başpiskoposu olan Antonio José Peterio Freire, 1990 yılında diyaloğu çağın ayırt edici özelliği görmekte ve 2. Vatikan Konsili'nden sonra Katolik Kilisesi'nin misyonunu icra etmek için diyaloğu seçtiğini belirtmektedir. Ayrıca Türk gazetelerinde yer alan haberlere göre Papa'nın Katolik misyonerlerinin faaliyetlerini artırması yolundaki raporunu ve AT'ye Müslümanların alınmasını istemiyor şeklinde yorumlanan görüşlerini Kiliseler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bölücü faaliyetleri destekleyen faaliyetlerini de ilave etmek gerekmektedir. Katolik Hristiyanlar yanında Ortodoks Hristiyanların da tavrını ve diyalogdaki samimiyetlerini değerlendirmek lazımdır. Ortodoks Hristiyanlar 1984'lerde Müslümanlarla diyaloğa girmişlerdir. Ortodoks Hristiyanların temsilcisi sıfatıyla diyalog toplantılarını organize eden İsviçre Ortodoks Merkezi Başkanı Metropolit Profesör Doktor Damaskinos Papandreou'dur. Yunanistan'da Müslüman Türklere karşı takip edilen dini siyasete öncelikle diyalog çalışmalarının faydasına inanmış gibi görünen Metropolit Damaskinos'un karşı çıkması beklenmiştir. Çünkü Yunanistan'da Müslüman Türklere karşı başlatılan siyasette başrolleri bizzat rahipler ve metropolitler oynamıştır. Bunlar ve gelişen olaylar karşısında ne Damaskinos'un ne de İstanbul'da yapılan diyalog toplantısına Yunanistan'dan katılan ve aralarında hukukçuların da bulunduğu tebliğcilerin müsbet bir tavrına rastlanmamıştır. Halbuki bunlar İstanbul toplantısının sonuç bildirisine katılmış ve kabul etmişlerdi. Böyle çift standartlı tavırlar ister istemez diyaloğun samimiyetine gölge düşürmektedir. Yukarıda 3 madde altında özetlemeye çalışılan hususlar göz önüne alındığında, Hristiyanların misyonerlik faaliyetlerinden vazgeçmedikleri, diyaloğu da bunun kılıfı ve çağın şartlarına uydurulmuş misyonerlik olarak görüldüğü gibi bir kanaat uyanmaktadır. Kilise bir yerde Hristiyanlığı yerleştirmek için üçlü bir yol takip etmiştir. Biri doğrudan Hristiyanlaştırma, diğeri o ülkenin aydınlarının eserlerine nüfuz etme ve kültürlerine girme. Üçüncüsü Batı medeniyetiyle Hristiyanlığı aynı gösterme gayretidir. Tabii Slav milletlerinin din değiştirmesinin, Hristiyanlaşmasının misyonerlerin parlak bir zaferi olarak görüldüğü göz önünde bulundurulursa işin önemi daha iyi anlaşılır. Hristiyanların 1964'te başlattıkları diyaloğu İslam diğer dinlere sıcak bakışında ve Hristiyanları ehli kitap görüşünde göstermiştir. Bunun için diyalog ismiyle olmasa da uygulamadaki örneklerle bugün diyalog diyebileceğimiz bir anlayış İslam'ın yayıldığı döneme kadar geri gitmektedir. Kur'an'ın yaklaşımı Müslümanlar tarafından daima uygulanmış ve halen de uygulanmaktadır. En güçlü dönemlerinde bile Türkler hakimiyetleri altındaki diğer din mensuplarına hoşgörü örneklerini göstererek ve işbirliği yaparak en iyi misal olmuştur. Günümüzde inanan insanlar arasında girişte belirtilen anlamda diyalog çalışmalarının faydalı bulunduğu kanaatindeyiz. Bu insani ve ahlaki bir davranıştır. Art niyet taşımayan, samimi ve gerçek anlamdaki bir diyalogda Müslümanların da istifadeleri olacaktır. Çünkü İslam'da tebliğ esası vardır. İslam ilkelerinin gerek Müslümanlara ve gerekse Müslüman olmayanlara ulaştırılmasının yolu tebliğdir. İslami tebliğde aldatma, kandırma, baskı yapma, hileli yollara sapma gibi esaslara yer yoktur. Açıklık, samimiyet ve doğruluk temel prensiptir. Bu metodu Kur'an şu şekilde ortaya koymaktadır. Ey Muhammed! Bundan ötürü sen birliğe çağır ve emrolunduğun gibi doğru ol. Onların heveslerine uyma ve şöyle de. Allah'ın indirdiği kitaba inandım. Aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimizdir. Sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz kendinizedir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin doğru yolda olanları da sapıtanları da iyi bilir. Ehli kitap ile en güzel bir şekilde mücadele edin ve bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir. Biz ona teslim olanlarız, Müslümanlarız deyin. Kur'an hak ve hakikat yolunu açıkladıktan, mesajını ulaştırdıktan sonra inanıp inanmamayı insanın ihtiyarına bırakır. İnanıp yararlı iş yapmanın kişinin menfaatine olduğu hakikatini de ortaya koyar. Neticede sizin dininiz size, benimki de banadır prensibini yerleştirerek bugünkü diyalog çalışmalarındaki ölçüyü ve metodu en veciz şekilde açıklar. İslam'la ilgili olarak verdiğimiz bu bilgiler sadece tebliğ ile misyonerlik arasındaki farkı belirtmek ve Müslümanların da gerçek anlamdaki bir diyalogdan korkacak bir şeylerinin bulunmadığını ortaya koymak amacına yöneliktir. Aslında Müslümanlar da hakiki anlamdaki bir diyaloğa kendi düşüncelerini taşımalıdır. 6. Gerçek anlamda bir diyalogda aranması gereken prensipler. Biz herkesi Allah'ın bir yarattığı ve kutsal bir emaneti bilmekte, Yunus Emre'nin yaratılmışları severiz yaratandan ötürü ifadesindeki anlayışla görmekteyiz. Bundan dolayı yazdıklarımızın ışığında bugün insani ve insani olduğu kadar da medeni bir davranış olarak değerlendirdiğimiz diyalog faaliyetlerinin hedefine ulaşması ve istenilen gayenin elde edilmesi için şu hususların göz önünde bulundurulmasında fayda mütalaa etmekteyiz. 1. Diyaloglarda sinsi, gizli, siyasi gayeler güdülmemeli, samimiyet esası benimsenmeli, misyonerliğin veya propagandanın yeni bir metodu gibi görülmemeli ve bu çeşit görüntüler giderilmelidir. 2. Diyalog olsun diye dini emirlerle, teviyle zorlanmaya gidilmemeli, her din olduğu gibi sunulmalıdır. Bütün gerçekler ortaya konulduktan sonra Kur'an'ın ifadesiyle sizin dininiz size, benim dinim bana denilebilmelidir. 3. Diyalog toplantılarında her din inanç, ibadet, muamelet ve ahlak esaslarıyla da ortaya konulabilmeli. ayrıldıkları noktalarla ortak noktalar belirlenebilmeli ve bu gerçekler bilindikten sonra herkes kendi dininin sınırları içinde kalabilmelidir. Diyalogda sadece tolerans, sevgi gibi konularla sınırlı kalınmamalı, ilk adım dini meseleler konusunda günlük hayatla ilgili esaslarda ve yardımlaşma hususunda olmalıdır. 4. Her dinin mensupları diğer din mensuplarıyla diyaloğa girmeden önce kendi dinine mensup gruplar arasında diyaloğu gerçekleştirmeye çalışmalıdır. 5. Müslüman ülkelere yönelik misyonerlik çalışmalarının sona erdirilmesi için ortak tavır alınmalıdır. 6. Zulme uğrayan milletler yanında din ve milliyet farkı gözetilmeden yer alınmalıdır. 7. Diyalog eşit şartlarda ve eşit zeminlerde olmalıdır. Her dini temsil eden uzman kişiler, bu sahada uzmanlaşmış kişiler diyalog çalışmalarında görev almalıdır. 8. Diyalog lafta kalmamalı, fiiliyatta da kendini göstermelidir. Gerçek samimiyet, karşılıklı saygı ve sevgi esasına dayanmalıdır. 9. Din konusunda ortak noktalardan hareket edilmeli, farklı din mensupları inanç ve ahlaki değerler yönünden birbirlerini anlamaya yönelmelidir. 10. Diyalog taraftarları karşı taraftakilerin de kendi dinini kesin, doğru ve gerçek bildiği hakikatini göz önünde bulundurmalıdır. 11. Her din mensubu kendi mensubu olduğu dinden taviz vermeden diğer din mensuplarına da dindaş muamelesi yapabilmelidir. 12. Diyalogda sadece temas kurulan dinlerin değil, dünyada mevcut olan bütün dinlerin mensupları da aynı ölçüler içerisinde değerlendirilmelidir. 13. Diyalogda taraf olan dinlerin alimleri ve kurumları, kendi aralarında münasebetleri sıklaştırmalı, dinlerin yasakladıkları fiiller karşısında ortak hareket edebilme yolları aramalıdır. 14. Türkiye ve hatta Müslüman ülkeler için bu diyalog faaliyetlerinin faydalı olması isteniyorsa, diyalog resmi bir politika çerçevesinde ve belirli bir kurumca yürütülmelidir. Çünkü Hristiyan taraf organize olarak ve resmi sayılabilecek bir politika ile bu işi yürütmektedir. Türkiye'de de bu işi yürütecek bir dinler arası ilişkiler, diyalog ve araştırma enstitüsü veya merkezi kurulmalı, bu işi çalışma alanı olarak seçecek, hem İslam'ı hem de Hristiyanlığı iyi bilen, birkaç dilde konuşup yazabilen elemanlar yetiştirilmelidir. 9. Bölüm Karşılaştırmalar. A. Günümüzde yaşayan dinler arasında inançla ilgili bazı noktalarda kısa bir karşılaştırma. Günümüzde dünyada çeşitli dinlerin yaşamakta olduğunu görmekteyiz. Bu dinlerden bazısı sadece bir ada ahalisine ait olabilirken, bazısı bir milletin, bazısı da birçok milletin dinidir. Yüzyılımızda hala ilkel kabileler bulunmaktadır ve bunlar dünya nüfusunun %5'ini oluşturmaktadır. İlkel kabileler okyanus adalarında, Güney ve Orta Afrika'da, Avustralya'da, Hindistan içerisinde, kutuplarda bulunmaktadır. İlkel kabile dinleri adlarını kabile adlarından almaktadır. Nuer, Ga, Maori, Ainu, Dinka, Pigme dinleri gibi. Günümüzde yaşayan milli dinler Konfüçyüsçülük, Taoizm, Hinduizm, Cainizm, Sihizm, Şintoizm ve Yahudiliktir. Yahudi dini önce evrensel iken sonra Babil sürgününü müteakiben millileştirilmiştir. Hindistan'daki Parsilik aslında bir İran dinidir. O Mecusiliğin kalıntısıdır, bir deplasman dinidir. Asrımızda da evrenselliğini sürdüren üç büyük din, Budizm, Hristiyanlık ve İslam'dır. Budizm Asya ülkelerinde çıkış yeri olan Hindistan'da çok az sayıda. Tibet, Çin, Kore, Japonya, Hindi Çin'de. Laos, Kamboçya, Vietnam ve Hint adalarında nüfus yoğunluğuna sahiptir. Hristiyanlık Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da yaygın ve dünyanın diğer yerlerinde de mensupları bulunan bir dindir. İslam, Balkanlarda, Anadolu'da, Asya ülkelerinde, Kuzey ve Orta Afrika'da yaygın ve dünyanın her tarafında mensupları bulunan bir dindir. Üç büyük evrensel din dünya nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. İlkel kabile dinleri çıkarılırsa geriye kalan miktar milli dinlere mensup olanların sayısıdır. Günümüzde bu sayılanlara ilaveten ayrıca dinleştirilmiş, mezhebimsi, tarikatımsı, taklit, suni, türedi din görüntüsü altında siyasi, ticari, iktisadi, kültürel gayelerle yürütülen hareketler, cereyanlar da vardır. Bunlar konu dışında tutulmuştur. Bunun yanında dinleri bir bir ele alıp uzun boylu anlatma yerine günümüzdeki dinlerde yer alan inanç sistemi, Amentü Credo, Tanrı kavramı, ahiret, kurucu, peygamber, kutsal metin, dinin adı, ibadet, ayin, sistemi, mezhepleri, aktüel değeri gibi hususlar üzerinde durulmuştur. A. Din adları. Önce dinlerin adlarından başlayalım. İlkel kabile dinleri o kabilenin adına göre adlandırılır. Milli dinlerden Konfüçyüsçülük'e bu ad Batılılar tarafından verilmiştir. Çinliler Konfüçyüs'ü takip edenlere Zhu Chia, Edipler derler. Hinduizm Batılılarca verilmiş bir addır. Hindular dinlerine Sanatana Dharma, ezeli, ebedi din derler. Budizm de Batılılarca kullanılan bir addır. Budistler Asya'da bu din için Buda Sasana, Buda disiplini adını kullanırlar. Kelime Buda'dan kalan ahlaki manevi prensipleri, ibadet diye yapılan şeyleri, meditasyonu, tefekkür, mürakebe ve sosyal ilişkileri ifade eder. Taoizm, Tao deyiminden kaynaklanır. Tao, yol, nizam, bir ferdin, bir hükümdarın, bir devletin tutması gereken yol, gök nizamının insan davranışına verdiği örnek. Şintoizm, Japonların Budizm ile karşılaştırdıklarında daha önceki inançlarını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Kelime Çince, Shintao'dan, tanrıların yolu gelmektedir. Jainizm, bu adı reformcusu Mahavira'ya verilen Jina, muzaffer lakabından gelen Jain, Jaina kelimelerinden almıştır. Sihizm ve Sih dini hareketi ise şakirtler anlamına gelmektedir. Parsilik, İranlılığı ifade eden Fars, Pers kelimesinden kaynaklanmıştır. Yahudilik, Hazreti Yakub'un 12 oğlundan olan Yehuda'ya mensubiyetten bu adı almıştır. Tarihi gelişmesi içinde ikiye ayrılan devletin güneydeki bölümüne de bu ad verilmiştir. Ayrıca İsrail ve İbrani kelimeleri de aynı gaye için kullanılır. Hristiyan kelimesi 1. yüzyıl içinde ilkin Antakya'da kullanılmıştır. Bu dine bağlı olanlara Antakya'da Hristiyan denilmiştir. Kelime Yunanca'da yağlanmış anlamına gelen ve İbrani dilinde maşiyah tarzında yazılan Hristos, Mesih kelimesinden kaynaklanmış olup Mesih'e bağlı anlamına gelmektedir. İslam herhangi bir kimse veya grup tarafından değil, doğrudan doğruya dinin kutsal kitabından gelen bir addır. Kelimenin geldiği kök, İslam'dan önce Arap toplumunda kullanılmış olmakla beraber İslam tarzı Kur'an'la başlamıştır. Kelime teslim olmak, boyun eğmek, itaat, inkiyat anlamlarına gelmektedir. B. Din kurucusu, peygamber. Burada dinlerin kurucusu veya peygamberleri konu edilecektir. İlkel kabile dinlerinde bir kurucu söz konusu değildir. Hinduizm ve Şintoizm içinde durum aynıdır. Konfüçyüsçülüğün kurucusu Kung Fu Tzu'dur. M.Ö. 551-479. Ona büyük mürşit denilirdi. Çin'de Lu eyaletinde dünyaya geldi. Babasını 3 yaşında kaybedince yetim büyüdü, yoksulluk çekti. Bununla beraber büyük bir şevkle tahsilini tamamladı ve bir muallim oldu. O öğrencilerine tarih, edebiyat ve hikmet öğretiyordu. Sosyal düzen ve idare ile ilgili çalışmalar yaptı. Sistemini uygulayacak bir idareci arayarak bütün Çin'i dolaştı. Ömrünün son 5 yılını eski Çin klasiklerine hasretti. Öğrencileri onun ve öncekilerin telkin ve talimlerini birleştirdi. Lao Tzu, ihtiyar bilgin anlamında diye lakaplandırılan Li Po Yang da doğumu M.Ö. 600 veya M.Ö. 571. Büyük bir Çin hakimi idi. Lao Tzu, sarayda arşiv memuru idi. Emekliye ayrıldığından ondan bir kitap yazması istendi. Tao Te Ching'i, Tao Fazilet Kitabı yazdı. Budizmin kurucusu Buda, aydınlanmış, uyanmış diye lakaplandırılan Siddhartha Gautama'dır. M.Ö. 563, M.Ö. 483. Buda, Himalaya eteklerinde Sakya kabilesinin hükümdarının oğlu olarak şimdiki Nepal'de Lumbini koruluğunda doğdu. Sarayda yaşadı. 29 yaşında oğlunu, karısını ve saray hayatını terk etti. 6 sene çile hayatı sürdürdü. İki hayat tarzı da onu tatmin etmemişti. O gerçeği arıyordu. 35 yaşında Neranjara Nehri kıyısında bağdaş kurup tefekküre dalmış iken 1 Temmuz gecesi dolunayında zihni aydınlandı. Gerçeği, orta yolu ve hayattaki ızdırapları gidermenin yolunu buldu ve ömrünün geri kalan kısmını bunları öğretmekle geçirdi. Cainizmin kurucusu olan Parsva'da M.Ö. 8. yüzyıl, reformcusu olan Mahavira, büyük kahraman lakaplı, Vartamana'da diğer lakabı Cina, muzaffer anlamında. Aristokrat zümreden Hint kast yapısında Kshatriya sınıfından idi. Mahavira'nın M.Ö. 599-527 çilesi 13 sene sürdü. O da sarayını, çoluk çocuğunu terk etmişti. Parsilik İran'dan Hindistan'a gelmiş ve bölgeden etkilenmiş olmasına rağmen Zerdüşt'ü unutmuş değildir. Zerdüşt'ün ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir.